Merhaba, ben Yusuf. Nienenar Tre podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Indesic Immutable Laws of Branding, Al Ries ve Laura Ries tarafından yazılmış, marka stratejisi üzerine kısa ve kural odaklı bir iş kitabıdır. Kitabın amacı, bir ürünün ya da hizmetin tüketicinin zihninde ayırt edilir, hatırlanır ve tercih edilir, bir marka haline nasıl geleceğini açıklamaktır. Yazarlar, markalaşmayı yalnızca logo, ambalaj veya reklam çalışması olarak görmez. Onlara göre asıl mesele, müşterinin zihninde belirli bir fikre, kelimeye ya da kategoriye sahip olmaktır. Bu yaklaşım, özellikle sürekli yeni ürün ekleyerek büyümeye çalışan şirketlerin yaygın varsayımlarına karşı çıkar. Kitap, Rolex, Volvo, Coca-Cola, EBMDV, Federal Express ve Starbucks gibi tanınmış örneklerle ilkelerini somutlaştırır. 22 kısa bölümden oluşan yapı, her ilkeyi kolay izlenir hale getirir. İlk baskısının dönemine ait örnekler taşısa da odaklanma, farklılaşma ve tutarlılık konularındaki temel tartışması, girişimciler ve pazarlamacılar için hala yararlı bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, markayı güçlendiren daralma ilkesi, kitabın en ayırt edici savı, markanın genişledikçe değil, odağını daralttıkça güçlenmesidir. Ries ve Ries, şirketlerin kısa vadeli satış isteğiyle aynı marka adı altında daha çok ürün, fiyat düzeyi ve hedef kitle toplamaya eğilimli olduğunu söyler. Fakat müşterinin zihninde güçlü bir çağrışım oluşturmak için markanın neyi temsil ettiğinin hızlı anlaşılması gerekir. Çok farklı anlamları aynı isme yüklemek, bu çağrışımı belirsizleştirir. Yazarların Chevrolet örneğiyle tartıştığı sorun budur. Geniş ürün çeşitliliği satış fırsatı yaratabilir, ancak markanın belirgin bir konuma sahip olmasını zorlaştırabilir. Buna karşılık daralma, işletmenin tüm faaliyetlerini tek bir değer önerisi çevresinde hizalamasını ister. Türkiye bağlamında da bir markanın hem en ucuz, hem en lüks, hem herkese uygun, hem de uzman çözüm olarak algılanmaya çalışması benzer bir karışıklık yaratabilir. Kitap, daralmanın ürün geliştirmeyi tamamen durdurmak anlamına gelmediğini ima eder. Esas nokta, yeni kararların markanın temel fikrini destekleyip desteklemediğidir. Bu nedenle odak, yaratıcı iletişimden önce gelen stratejik bir sınırdır. Marka yönetimi açısından değerli soru şudur, müşteri bu adı duyduğunda aklına tek ve net olarak ne gelmektedir? İkinci olarak, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olma hedefi, yazarların kelime ilkesi. Etkili bir markanın tüketici zihninde mümkün olduğunca basit bir kavramla eşleşmesi gerektiğini savunur. Bu kelime, ürünün teknik açıklaması olmak zorunda değildir. Güvenlik, prestij, hız veya düşük fiyat gibi markayı rakiplerden ayıran kısa bir anlam olabilir. Volvo ile güvenlik, Federal Express ile hızlı teslimat arasındaki yaygın ilişki, kitabın kullandığı türden örneklerdir. Buradaki mantık, insanların tüm marka mesajlarını ayrıntısıyla hatırlamamasıdır. Zihin, karar vermeyi kolaylaştırmak için markaları kısa çağrışımlarla sınıflandırır. Bu yüzden uzun reklam metinleri, birbirini tutmayan kampanyalar ve sık değişen vaatler sahiplenilmek istenen kelimeyi zayıflatabilir. Kitap ayrıca kelimenin şirketin kendi kendine ilan edebileceği bir etiket olmadığını gösterir. Ürün deneyimi, fiyat politikası, dağıtım, halkla ilişkiler ve zaman içinde tekrar eden iletişim bu algıyı birlikte inşa eder. Örneğin bir marka güvenlik vurgusu yaparken hizmet kalitesinde tutarsız kalırsa, kelime müşterinin zihninde yerleşmez. Bu ilke, özellikle yeni markalara önce hangi fikri sahiplenebileceklerini belirleme görevi verir. Ancak uygulamada kelimenin hedef kitlenin gerçek ihtiyacına ve rakiplerden ayrışan kanıta dayanması gerekir. Aksi halde sade bir konumlandırma, boş bir slogana dönüşür. Üçüncü olarak, marka genişlemesinin yarattığı konum bulanıklığı, genişleme ilkesi, kitabın daralma savının karşı tarafıdır. Ries ve Ries. Bir markanın aynı adı altında çok sayıda farklı ürüne yayılmasının, ilk bakışta verimli görünse de uzun vadede marka değerini aşındırabileceğini ileri sürer. Şirket açısından tanınan bir adı yeni ürüne taşımak, dağıtım ve tanıtım maliyetlerini azaltabilir. Müşteri açısından ise, aynı adın tam olarak neyi temsil ettiği giderek belirsizleşir. Yazarlar bu nedenle marka adı ile ürün kategorisi arasındaki bağın korunmasını önemli görür. Yeni bir kategoriye giriş gerektiğinde, Ayrı bir marka yaratmak çoğu zaman daha net bir çözüm olabilir. Bu görüş, özellikle Türkiye gibi farklı fiyat segmentlerinin aynı pazarda yoğun biçimde rekabet ettiği alanlarda dikkat çekicidir. Bir isim, hem ekonomik seçenek hem üst segment uzmanlık iddiası taşıdığında, iki algının birbirini zedeleme riski vardır. Bununla birlikte bu ilke mekanik biçimde uygulanmamalıdır. Günümüz şirketleri bazen güçlü bir ana marka altında tutarlı ürün ekosistemleri kurabilir. Kitabın kalıcı katkısı, her genişleme kararında şu maliyeti görünür kılmasıdır: yeni satış fırsatı markanın mevcut anlamını bulanıklaştıracak mı? Dolayısıyla mesele yalnızca ürün sayısı değildir. Yeni teklifin, müşterinin marka hakkında zaten bildiği temel fikri güçlendirip güçlendirmediğidir. Dördüncü olarak, kategori liderliği ve rakiplerin varlığı, kitap, güçlü markaların yalnızca rakipleri yenmeye çalışmadığını, önce içinde bulundukları kategoriyi anlaşılır ve önemli hale getirdiğini vurgular. Bunu açıklayan kardeşlik ilkesi, bir kategorinin büyümesi için başka markaların varlığının da yararlı olabileceğini söyler. İlk bakışta çelişkili görünen bu fikir, tüketicinin yeni veya alışılmadık bir ürün alanına güvenmesiyle ilgilidir. Birden çok ciddi oyuncu ortaya çıktığında, müşteri bunun geçici bir heves değil, dikkate değer bir kategori olduğunu düşünebilir. Böylece lider marka, kategorinin en bilinen temsilcisi olma avantajını korurken toplam talebin büyümesinden de yararlanır. Yazarların yaklaşımında ilk olmanın değeri, yalnızca pazara erken çıkmak değildir. İlk marka, kategoriyi zihinde tanımlama fırsatına daha çok sahiptir. Ancak erken giriş tek başına yeterli değildir. Marka, kategorinin adıyla ya da temel yararıyla sürekli bağlantı kurmalıdır. Türkiye pazarında yeni bir dijital hizmet, gıda türü veya perakende formatı sunan işletmeler için bu düşünce önemlidir. Tüketiciyi yalnızca kendi markasına değil, önce kategorinin kullanım nedenine ikna etmek gerekebilir. Kitap, bu nedenle doğrudan saldırgan karşılaştırma yerine kategori dilini sahiplenmeyi öne çıkarır. Yine de çağdaş pazarlarda ağ etkileri. Düzenlemeler ve platform gücü liderliği etkilediğinden, kategori stratejisi rekabet verileriyle birlikte değerlendirilmelidir. Son olarak, tutarlılık. Güvenilirlik ve marka adının korunması, Lies ve Ries için marka inşası kısa süreli bir kampanya değil, yıllar boyunca aynı temel anlamı koruma işidir. Kitaptaki çeşitli ilkeler, tek bir vaadin tekrar edilmesi, markanın güvenilirliğinin desteklenmesi ve adın gereksiz biçimde çoğaltılmaması etrafında birleşir. Tutarlılık, her reklamın aynı cümleyi kullanması demek değildir. Daha önemli olan, iletişimdeki değişikliklerin müşterinin zihnindeki ana konumu bozmamasıdır. Bir marka kalite, uzmanlık veya erişilebilir fiyat üzerinden tanındıysa, ürün deneyimi ve görünür kararları da bu algıyla uyumlu olmalıdır. Yazarlar, halkla ilişkilerin marka yaratmadaki rolüne de dikkat çeker. Reklam kontrol edilen bir mesaj taşırken, bağımsız haber ve tavsiyeler başlangıçta daha inandırıcı algılanabilir. Bu ayrım özellikle yeni markaların önce neden konuşulmaya değer olduğunu göstermesi gerektiğini hatırlatır. Kitabın internet markalarıyla ilgili ek tartışmaları döneminin koşullarını yansıtsa da, çevrim içi ortamda da net bir isim ve yalın vaat ihtiyacı geçerlidir. Ancak günümüzde sosyal medya, kullanıcı yorumları ve hızlı geri bildirim döngüleri marka kontrolünü daha karmaşık hale getirir. Bu nedenle kitabın tutarlılık çağrısı, katı bir iletişim tekrarı olarak değil, tüm temas noktalarında güven veren bir stratejik bütünlük olarak okunmalıdır. Marka adını korumak her fırsata evet demek yerine hangi fırsatların ana fikri zayıflatacağını ayırt etmektir. Sonuç olarak the bis immutable laws of branding. Markalaşmaya yeni başlayan girişimciler, küçük işletme sahipleri, ürün yöneticileri, pazarlama öğrencileri ve konumlandırma sorunları yaşayan ekipler için özellikle uygundur. Kitabın pratik yararı, marka tartışmalarını soyut beğeni ölçütlerinden çıkarıp net sorulara bağlamasıdır. Markamız hangi fikri temsil ediyor? Hangi kategoriye ait? Yeni ürün bu algıyı güçlendiriyor mu, yoksa dağıtıyor mu? Bu sorular, isim seçimi, ürün portföyü, iletişim dili ve büyüme kararlarında kullanılabilecek bir karar filtresi sağlar. Deneyimli pazarlamacılar içinse kitap, kapsamlı bir güncel uygulama rehberinden çok, temel varsayımları yeniden sınayan kısa bir strateji metni niteliğindedir. Bazı şirket örnekleri ve internetle ilgili öngörüleri doğal olarak kitabın yazıldığı dönemin izlerini taşır. Ayrıca 22 ilkenin değişmez yasa gibi sunulması, hızla değişen kategorilerde esnekliği sınırlayabilir. Yine de benzer marka kitaplarından ayrıldığı nokta. Görsel kimlik, reklam tekniği veya ayrıntılı tüketici araştırması yerine zihinsel konumlandırmayı merkeze almasıdır. Ries ve Ries, güçlü bir markanın her şeye hitap etmesinden değil, belirli bir şey için vazgeçilmez hale gelmesinden doğduğunu savunur. Bu, keskin yaklaşım her durum için eksiksiz bir reçete değildir. Fakat marka genişletme baskısı altındaki işletmeler için değerli bir karşı ağırlık sunar. Kitap, ayrışmanın çoğu kez daha fazla mesaj üretmekte değil, daha az ve daha net bir anlam seçmekte başladığını açık biçimde hatırlatır. Destek olmak isterseniz Al Ries kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.